Ayrım 89.
Bu işe %100 yardım gösterileceğini vaat ettik. Türklerin bize gösterdikleri ilgi ve sempati tam manasıyla samimidir. Konferans hiçbir anlaşmazlık ve engelle yüz yüze gelmeden cereyan etti. Birbirimize yakınlaşmak ve işbirliği yapmak fikrini geniş ölçülerde propaganda etmek gerek. Önümüzdeki günlerde bize Türk konsolosluk temsilcilerinin gönderilmesi beklenmektedir. Dipnot, Mecduna Rodnaya Jin dergisinin 1960 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Rus konsolosluğu basın bülteninden. Frunze'nin Ankara seyahatinin Türkiye bakımından hiçbir faydası olmadığı da söylenemez. Moskova, Frunze'nin raporlarından Türkiye'nin durumunu daha iyi öğrenmek imkanını bulmuş ve Rus yardımı bu sayede artmıştır. A. Kars Antlaşması. Kafkas devletleri ile Türkiye arasındaki meseleleri çözecek olan Kars Konferansı, 26 Eylül 1921 akşamı Kazım Karabekir Paşa'nın başkanlığında Kars'ta başladı. Moskova Antlaşması, görüşmelerin esasını teşkil ediyordu. Hariciye Vekaleti'nin Türk Delegasyonu Başkanı'na verdiği malumata göre, konferansın çalışması genel olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetlerinden her biriyle aramızdaki meseleleri çözmek, bunlardan kabul edilenleri ayrı ayrı antlaşmalar şeklinde toplamak ve bu cumhuriyetlerden biri Moskova Antlaşması'nın kendisini ilgilendiren kısmını kabulden kaçınırsa, o zaman Rusya Delegasyonu sözünü, dipnot, Moskova Antlaşması'nın 15. maddesi, yapmaya davet etmek suretinde olmalıdır. Dipnot, bakınız Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Türkiye Yayın Evi, İstanbul 1960, sayfa 1002. Türkiye'nin en çok önem verdiği husus sınırlar meselesiydi. Bu konuda özellikle Gürcistan'ın güçlük çıkaracağı tahmin ediliyordu. Çünkü Gürcistan Hariciye Komiseri Svanitse, Moskova Antlaşması'nı imzalamaktan dönen Türk Delegasyonu Başkanı'na Tiflis'te işi şakaya getirerek bizden istediğinizi vermeyeceğiz. Belki Ardahan ve Artvin sınırlarına ve Batum transitinden ve limanından o kadar geniş surette faydalanmanızı itiraz edeceğiz demişti. Batum, Ardahan ve Artvin'i tahliye eden Gürcü Menşevik hükümetiydi. Halbuki şimdi Gürcistan Bolşevik hükümeti vardı. Türk hariciyesi Gürcistan'ın sınır meselesinde başarısızlığa uğrayınca Moskova Antlaşması ile Türkiye'de kalan madenlerden, ez cümle Artvin madenlerinden faydalanma hakkını istemeye kalkışacağı endişesindeydi. Bu endişeyi artıran bir hususta son zamanlarda ayrıca Rusya'nın bu madenlerden Çoruh Vadisi'ndeki bakır madenini istemesi ve bu istekte ısrarlı görünmesiydi. Konferansta bu ölçüde bir güçlük çıkmamakla beraber Gürcistan, Elbiye-i Selase'de Asar-ı Atika araştırması yapmak hakkı ve Ermenistan'da kalp tuz madenlerinden faydalanmak hakkı üzerinde durmuşlardır. Bunlara karşılık Türk delegasyonu da Bakü petrollerinden pay istedi. Bir hayli çekişmeden sonra başta sınır meselesi olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir taviz vermeden hazırlanan antlaşma 13 Ekim 1921 günü imzalandı. Kars Antlaşması genel olarak Türkiye'nin doğu güvenliği bakımından önemlidir. Bu hususu konferansta söylediği nutukta Ermenistan Hariciye Komiseri Murat Yan şöyle belirtmiştir. Bu konferansın Kafkas Ardı Cumhuriyetlerinin Türkiye'ye karşı dostluk duygularını kuvvetlendireceğinden ve Türkiye'nin de kendi arkasında düşman bulunmadığını ve milletin emel ve arzusunu çiğnemek isteyen emperyalizme karşı açtığı mücadelede komşularının kendisine karşı ilim ve yakınlık duyduklarını öğreneceğinden eminiz. Kars Antlaşması'nın ayrı bir özellik taşıyan önemi ise Ermeni meselesini kesin bir şekilde kapamış olmasıdır. Gerçi Gümrü Antlaşması'nın 3 Aralık 1920 üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçmişti. Fakat bu antlaşmayı yapan Taşnak hükümeti pek kısa bir süre sonra devrilmiş ve Ermenistan'da Bolşevik idaresi kurulmuştu. Ermenistan'ın zorla kabul ettirildiği gerekçesiyle yeni hükümetin Gümrü Antlaşması'nı tanımamak eğiliminde olduğu sezilmekteydi. Moskova Antlaşması böyle bir ihtimali az çok bertaraf ediyordu. Nihayet Kars Antlaşması bütün pürüzler ayıklayarak Türk-Ermeni barışının kurulmasını sağlamıştır. Burada Ermeni meseleleri üzerinde biraz durmak istiyoruz. Çünkü Doğu Anadolu'da 1914-1920 yıllarında Türk-Ermeni mücadelesi sanıldığından daha çetin olmuş ve her iki taraf büyük kayıplara uğramış, çok acı çekmiştir. Anadolu'nun bu eski halkı Osmanlı Devleti'nin en önemli unsurlarından biriydi. 18. yüzyılın sonlarına doğru büyük devletlerin birdenbire açığa vurdukları ilgiyle Ermeni meselesi yaratıldı. Aya Stefanos ve Berlin Antlaşmaları 1878 Ermeni meselesini milletler arası bir akitle gerçek haline getirdi. Bu antlaşmalar Osmanlı Devleti'ne Doğu Anadolu'da Ermeni halkı yararına islahat yapmak zorunluluğunu yüklüyordu. Gerçi islahat konusu Abdülhamid'in direnmesi sayesinde hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Fakat büyük devletler Ermeni hamiliğini resmen yüklenmiş olmakla bir takım Ermeni milliyetçilerinin ve din adamlarının harekete geçmelerine sebep olmuşlardı. 1886'da Hınçak adlı ilk Ermeni İhtilal Komitesi İsviçre'de kuruldu. Daha sonra Taşnak Komitesi vücut buldu. bu komiselerin faaliyete geçmesiyle Anadolu'da Ermeni ayaklanmalarının başladığını görmekteyiz. 1890'da Erzurum'da, 1894'te Samsun'da, 1895'te İstanbul'da, 1896'da yine İstanbul'da banka vakası, 1909'da Adana'da önemli ayaklanmalar oldu. Bu kitabın kapsadığı devri doğrudan doğruya ilgilendirmediği için saydığımız olayların ayrıntılarına girmeyeceğiz. Yalnız şunu belirtmek isteriz ki 1890'dan 1914'e kadar Ermenilerin çıkardığı meseleler gerek Türkiye'de gerekse Ermeni hamiliğini yüklenmiş olan memleketlerde büyük yankılar uyandırmış ve Osmanlı Devleti'nin başına türlü gaileler açmıştır. Daha çok İngiltere ve Rusya tarafından teşvik edilen Ermeniler Roma İmparatorluğu zamanında yıkılmış olan devletlerini kurmaya çalışıyorlardı. İngiltere hiç değilse bir Ermeni muhtariyetinin gerçekleşmesine taraftardı. Rusya ise Ermenileri teşvik ve tahrik etmekle beraber muhtar veya müstakil bir Ermenistan'ı hiçbir zaman istemiyordu. Çünkü İngiltere'nin desteğiyle kurulacak bir Ermeni devleti Akdeniz'e inmek isteyen Rusya'nın yolunu tıkayan bir tampon olacaktı. Rusya'nın Ermeni meselesindeki görüşünü General Spiridović 1913'te yayınlanan kitabında şu cümle ile belirtmiştir. Rusya'ya katılmak Ermenilerin refah ve saadetleri geleceğinin temini için tek çaredir. 1914'te Birinci Dünya Harbi'nin başlamasıyla Ermeni meselesi Türkiye'de ağırlığını daha çok hissettirmiş ve Gümrü Antlaşması'na 3 Aralık 1920 kadar geçen zaman içinde Türk ve Ermeni halkları arasında kanlı olaylar cereyan etmiştir. Bu olayların başlangıcını kısaca söylemek gerekirse Osmanlı Devleti'nin Rusya ile harbe tutuşması üzerine sınır boylarındaki Ermenilerin Türk ordusuna karşı silaha sarılmaları ve iç bölgelerdeki Ermenilerin Türk ordusunun gerisini tehlikeye düşüren sabotajlara girişmeleri teşkil eder. Durum son derece ciddi ve tehlikeliydi. İttihat ve Terakki hükümeti bu sebeple sert tedbirler almak zorunda kaldı. 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan sefer zamanında hükümet icraatına karşı gelenler için askeriye alınacak tedbir hakkında adı geçici kanun aynen şöyledir. Madde 1. Sefer zamanında ordu ve kol ordu ve tümen kumandanları ve bunların vekilleri ve bağımsız mevki kumandanları halk tarafından herhangi bir suretle hükümet emirlerine veya vatan savunması ve güvenliğin korunması için alınan düzen ve uygulamalara karşı gelinmesi, silahla tecavüz edilmesi veya direnilmesi halinde bu gibi kimseleri imha etmeye yetkilidir ve mecburdur. Madde 2. Ordu ve bağımsız kol ordu ve tümen kumandanları askerliğin gerektirdiği durumda veya casusluk veya ihanetlerini hissettikleri köyler ve kasabalar halkını tek tek veya toplu olarak diğer bölgelere gönderebilir ve oraya yerleştirebilirler. Madde 5. Bu kanun yayın tarihinde yürürlüğe girer. Dipnot: Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1960, sayfa 617. Teşcir bu kanunun çıkarılmasından önce Dahiliye Nazırı Talat Bey'in, Talat Paşa, hükümet kararı almadan doğrudan doğruya verdiği bir emir ile başlamıştı. Daha sonra işe hukuki bir dayanak olmak üzere hükümet tarafından metnini yukarıda verdiğimiz kanun yürürlüğe konulmuştur. Yüzbinlerce Ermeninin Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Suriye ve Irak'a nakledilerek yerleştirilmeleri başka bir meseleyi daha ortaya çıkarmış oluyordu. Bu mesele tehcir edilen Ermenilerin malları ile ilgilidir. Hükümet, tehcire tutulan Ermenilerin mallarına her yerde mahalli komisyonlar tarafından el konularak bunların satılmalarına ve Ermeniler tekrar döndüklerinde mal bedellerinin sahiplerine iade edilmesine dair kararlar aldı. Fakat tatbikat içinde bulunulan olağanüstü durum ve kişisel sebepler yüzünden geniş ölçüde suistimallere yol açtı. Yok pahasına kapatılan Ermeni malları ile yeni zenginler türedi. Eski zenginlerin servetleri arttı. Büyük Harp, Osmanlı Devleti'nin yenilmesiyle sona erince, Ermenilerin daha önce yoğun olarak bulundukları Doğu ve Güney bölgelerinin Türk halkı korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış oluyordu. Halk geri dönecek Ermenilerin intikam hırsıyla kendilerine yapacakları zulümden korkarken, eşraf yalnız can değil aynı zamanda mal kaygısına da düşmüştü. Milli mücadele başlangıcında ilk müdafaa hukuk teşekkülünün Doğu'da, Erzurum'da kurulması ve ilk kongrenin, Erzurum Kongresi, burada yapılması bu meseleyle çok yakından ilgilidir. Doğu Anadolu'nun belli bir bölgesinin 1916-1920 yılları arasında Türk veya Ermeni hakimiyeti bakımından 4 defa el değiştirmiş olması da meselenin ciddiyetini büsbütün artırmıştır. 1916'da Ermeni kuvvetleri Rus ordusuyla beraber Erzincan'a kadar ilerlemişler. 1918'de Kafkasya'ya doğru gelişen Türk taarruzu karşısında Ermeniler çekilmiştir. 1919'da tekrar Ermeni kuvvetleri Kars'a kadar olan bölgeyi işgal etmişler ve nihayet 1920 yılı sonbahar taarruzunda Ermeni ordusu Türk kuvvetleri karşısında bozguna uğrayarak Ermenistan'a çekilmişlerdir. Her seferinde silahlı kuvvetlerle beraber ya Ermeni halkı ya Türk halkı göç etmeye mecbur kalmış ve göç etmeyenler karşı kuvvetler tarafından büyük ölçüde katliama uğramışlardır. Kilikya, Antep ve Maraş bölgesinde de aynı dram tekrarlanmıştır. Fransızlara karşı bu cephede Türk halkının gösterdiği çetin direnmede Ermeni kuvvetlerinin Fransız ordusuyla beraber bulunmasının rolü büyüktür. Ermeni kaynaklarına göre 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması ile Kilikya'nın Fransızlar tarafından boşaltılması sırasında 120 binden fazla Ermeni Suriye'ye kaçmış, 30 bin kadar Ermeni de Kıbrıs'a, Mısır'a ve İstanbul'a göç etmiştir. Doğu Anadolu'dan Ermenistan'a göçen Ermeniler ise 300 binden fazladır. 1621 yılının ilk günlerinde Türkiye ve Ermenistan arasında Gümrü'de bir barış antlaşması imzalanmış olduğu halde, bundan sonra yapılan Kars Antlaşması'nın Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni meselesi bakımından taşıdığı önemi belirtmek için Londra Konferansı, Şubat 1921, sırasında bile İtilaf devletlerinin Ermeni hamili rolünü bırakmamış göründüklerini belirtmek isteriz. Londra Konferansı'na izahat veren Ermeni mümessilleri, Gümrü Antlaşması'nın tehdit altında imzalandığını ve henüz tasdik edilmediğini ileri sürmüş ve konferans Ermenistan hakkında şu karara varmıştı. Ermenistan'a ait olan şimdiki taahhütler, Türkiye Ermenilerinin Asya Türkiye'sinin doğu hudutlarında bir milli ocak için haklarını tanımak ve Cemiyet-i Akvam Meclisi'nin Ermenistan'ın nakli uygun ve doğru olacak bir yer hakkında verilecek kararına uymak suretiyle telif olunabilir. Dipnot: Hadisyan, Ermeni Cumhuriyeti'nin doğuşu ve terakkisi, bakınız Uras'ın anılan eseri, sayfa 718. Görülüyor ki başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletleri Büyük Ermenistan davasından ümitlerini kesmişlerdir. Şimdi ocak veya Ermeni yurdu gibi boş laflarla Ermenileri avutmak ve Ermeni hamiliğinden sıyrılmanın çarelerini aramak istemektedirler. Bu bahsi kaparken Ermeni yazar Koçan Zuni'nin Taşnak Sutyun'un Artık Yapacağı Yoktur adlı kitabından Ermenilerin nasıl hüsrana uğradıklarını görelim. Bizim için hükümet teşkili ve siyasi bir heyet rehberliği daima gücümüzün üstünde bir şey olmuştu. Hesaplarımızda hep yanlış hareket ettik. İlerisini düşünmedik. Yapacağımız işler hakkında bilgi sahibi olmadık. Şimdiki durumda Ermenistan'ın durumu nedir? Araks ve Sevan arasında bugün küçük bir cemiyet, isim bakımından bağımsız fakat hakikatte Rus İmparatorluğu'nun özel vilayetlerinden birisi, Türkiye Ermenistan'ı yok. Ne hükümet, ne yurt, ne de artık milletler arası bir mesele. Dava kapanmış, öldürülmüş ve Lozan'da gömülmüştür. Daha fazlası da var. Artık Türkiye Ermenistan'ında Ermeni de yok. Bundan sonra olması ihtimali de mevcut değil. Türkler kapılarını sıkı sıkı kapadılar. Bunu zorlayarak açmak için bizde kuvvet yok. Bundan sonra Sovyet Ermenistan'ının özelliklerini belirten ve Ermenistan dışında yaşayan 1 milyondan fazla Ermeninin bulundukları memleketlerde ticaretlerine bağlı olduklarını, Ermenistan için bunların bir unsur sayılamayacaklarını anlatan yazar, Ermenistan'ın istiklalini sağlamak için vaktiyle Türkiye'de yaptıkları ihtilallerin, terörlerin Bolşeviklere karşı tekrarlanmasında fayda olmadığına da işaret ederek şöyle devam etmektedir. Bütün bunları yapabiliriz. Fakat şu mesele var. Ne ümitle yapalım? Türkiye'de bu hareketleri yaptığımız zaman bu surette üzerimize büyük devletlerin dostça dikkatlerini çekmiş ve lehimize müdahalelerini temin edebiliriz sanıyorduk. Şimdi artık bu müdahalenin gerçek bir kıymeti yok ve bana öyle geliyor ki böyle tecrübelere de ihtiyacımız yok. Eğer Ali Cenap Avrupa bize Türkiye'de yardım etmedi ve edemediyse artık fazlasını yapmak istemeyeceğini de anlamak güç değildir. Rusya da yardım edemez. Binaenaleyh işi Rusya'ya bırakmalı. Zaten Bolşevikler Ermenistan'ı istila etmemiş olsalardı kendilerini biz çağırmaya mecbur olacaktık. Dipnot: Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1960, sayfa 758-759. Gerçekten Ermeni yazarın belirttiği üzere Ermeni meselesi Lozan'da ebediyen tarihin derinliklerine gömülmüştür. Ancak Lozan'a ulaşıncaya kadar birçok merhalelerden geçilmiş ve Kars Antlaşması bu merhalelerin sonucunu teşkil etmiştir. B. Ankara Anlaşması. Fransa'nın Türkiye politikasını zamanla değiştirdiğini ve Londra'da 11 Mart 1921 günü imzalanan Bekir Sami Briand Antlaşması'nın Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmemiş olmasına rağmen Türk-Fransız Harbi'nin bu tarihten itibaren fiilen durduğunu bu kitabın ilgili bölümlerinde izah etmiştik. Londra Konferansı'nda Fransız delegasyonunun ve askeri müşavirlerin Türk Milli Hareketi'ni nasıl savunduklarını da Londra Konferansı ile ilgili bölümlerde görmüştük. Londra Konferansı'ndan hemen sonra başlayan Yunan taarruzunun uğradığı başarısızlık ve genç Türk ordusunun ikinci Yunan zaferi, Fransa'nın takip ettiği Türkiye politikasının doğruluğu hakkındaki inancını kuvvetlendirdi. Bundan sonra Fransa, Ankara ile bir anlaşma yapmak üzere teşebbüse geçti. Eski Fransız nazırlarından Franklin Boulon, bu maksatla 9 Haziran 1921 günü Ankara'ya geldi. Türk-Fransız anlaşmasına zemin hazırlayan görüşmeler, Nutuk'ta Atatürk tarafından açıklandığı gibi, dipnot, Atatürk, Nutuk 1952 baskısı, cilt 2, sayfa 620-625, kesin bir sonuculaşmadan yarıda kaldı. Sakarya zaferinden sonra Fransa'nın tereddütleri tamamen zahir olduğundan 20 Ekim 1921 günü Ankara'da Türk-Fransız anlaşması imzalanabildi.
Ayrım sonu.